Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, iftar sevincine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Erkam Radyo'da bu akşam da birlikteliğimize başlıyoruz. Bugün 14 Ramazan 1440 Pazar değerli dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz bir kez daha bu akşam da iftar sevincine. Değerli dinleyenlerimiz, Ramazan ayının en güzel günlerini yaşıyoruz, en güzel saat dilimini yaşıyoruz iftar sevincinde. Bu akşam iftar sevincinin misafiri kim, hemen onu paylaşmak istiyoruz sizinle kıymetli dinleyenlerimiz. Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey'in bu akşamki Ramazan sohbetlerinde misafiri Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan olacak ve kendileri bu güzel Ramazan akşamında gençlik ve Ramazan konusunu hasbihal edecekler, konuşacaklar. Birazdan ikinci bölümümüzde bu sohbeti dinleyebileceksiniz. Evet, İstanbul için bu akşam iftar vakti ne zaman, onu da paylaşalım sizinle. Birçok yerde birazdan birkaç dakika sonra iftarlar yapılmaya başlanacak. İftar sofraları kuruldu, sofra başında dualar ediliyor belki. Ya da evlere telaşla, koşturmayla, sıcak bidelerle yetişme koşturmacası sürüyor ülkemizin iftar saatini birazdan yaşayacak olan bölümünde. Ama İstanbul için iftar vakti bu akşam saat kaçta, onu paylaşalım. Evet, 14 Ramazan Pazar akşamı 20.25'te İstanbullular iftar yapacak. Ezan sadası semada yankılanacak ve oruçlarımızı açmış olacağız. Allah kabul etsin efendim. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, iftar sevincini her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlayalım. Sonrasında kaldığımız yerden birliklerimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Âl-i İmran Suresi 190 ila 194. ayetler. Okuyan Dursun Şahin.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك semi'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Sadakallahul azim.
Dursun Şahin'in tilavetinden Ali İmran suresi 190 ila 194. ayetleri dinlediniz.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen itaat ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Amin. Evet, paylaşma, mağfiret, rahmet ve affolunma ayı, yardımlaşmanın doruğa çıktığı yardım ayı Ramazan-ı Şerif'te kıymetli dinleyenlerimiz, 14 Ramazan 1440 Pazar akşamı iftar sevincinde birlikteliğimiz devam ediyor ve şimdi Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimleriyle birlikteliğimize devam edeceğiz ve yine bir güzel ülkeye uzanacağız. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da İftar Sevinci programına devam ediyoruz. Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini almaya devam edeceğiz ve bugün Yemen'e uzanacağız. Yemen'de Hüdayi Vakfı'nın yardım çalışmaları nasıl gidiyor? Bu konuyla ilgili olarak şu anda Hüdayi Vakfı İç Denetim Kurulu Başkanı Saadettin Ekinci Bey Yemen'de telefon attığımızın diğer ucunda. Efendim hoş geldiniz, hayırlı Ramazanlar diliyoruz, merhaba.
Hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ederim, hayırlı Ramazanlar.
Saadettin Bey, tabii Yemen bugünlerde zor günler geçiriyor. Bir taraftan iç çatışma, bir taraftan açlık, susuzluk ve buna bağlı olarak gerçekleşen ölümler ve hayatın artık durma noktasına geldiği bir zaman diliminde Yemen. Şimdi siz oraya Hüdayi Vakfı'nın yardımlarını ulaştırmak üzere bölgedesiniz. Öncelikle Yemen'de şu an durum nasıl? Bunu sizden dinlemek isteriz. Sonrasında da yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi almak istiyoruz. Yemen'i gördüğünüz kadarıyla, orada yaşadıklarınız itibarıyla nasıl anlatırsınız?
Ben öncelikle şu anda Erkam Radyo dinleyicilerini Veysel Karani'nin güzel beldesi Yemen'den selamlıyorum. Hayırlar, bereketler getirmesini Rabbimizden temenni ediyorum. Doğrusu bizler Yemen'e ilk defa şahsım olarak gelmiş oldum. Türkiye'de duyuyorduk Yemen'de bir takım karışıklıklar olduğunu. Ancak buraya geldiğimizde şu anda Yemen'in 4 ayrı etnik grup kontrolünde 4 ayrı bölgeye bölünmüş, çok ciddi anlamda sosyal ve siyasi problemlerin olduğunu gördüm. Şu anda hakikaten sizin de dediğiniz gibi halkın ciddi bir oranı iç göçe maruz kalmış. Mağrib denen şehir tarafına göçler olmuş, kamplar var. Tabii biz can emniyeti riskinden dolayı o tarafa gidemedik. Sadece Aden bölgesinde sınırlı kaldık. Aden'de de şu anda 4 tane kamp var. Orada insanların gerçekten içler acısı bir dramı var. Allah-u Teala yardımcılar olsun. Durum gerçekten bir Ramazan sevinci olarak baktığımızda İşleri vuran bir görüntü ve manzarayla karşılaşıyoruz.
Evet, tam da bunu soracaktım şimdi Saadettin Bey. Tabii Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Rahmet, bereket, bolluk mevsimi Ramazan. Ama orada nasıl yaşanıyor? İnsanlar Ramazan'ın ne kadar bilincinde? Orada Ramazan nasıl yaşanıyor? İnsanlar Ramazan'a dair neler söylüyor? Bu izlenimlerinizi de merak ediyoruz.
Tabii öncelikle şunu arz etmem lazım. Bildiğiniz üzere Yemen yani neredeyse %100'ü Müslüman bir toplum ve çok dindar bir toplum. Ramazan'da oruç tutma oranı, namaz kılma oranı olarak baktığımızda çok yüksek seviyede. İnsanların ibadet bilinci ve ibadetlerini yerine getirmeleri çok üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gönüller kırgın, şartlar zor olduğu için insanlarda Ramazan'ın buruk geçtiğini söyleyebiliriz. Yüzlerde Ramazan sevincini çok göremiyoruz. Ancak işte Türkiye'den veya dünyanın birçok yerinden gelmiş hayırsever kurumların farklı kamplarda ya da bazen mescitlerde ya da herhangi bir sokakta açtıkları iftarlarla insanların toplu olarak bir araya geldiklerini ve bu mutlulukları bir nebze oldukça paylaştıklarını yaşadıklarını söyleyebilirim.
Evet. Peki Hüdayi Vakf olarak orada bulunuyorsunuz. Yardımları ulaştırmak üzere. Hüdayi Vakfı'nın Ramazan çalışmaları hakkında Yemen'de neler yapıyorsunuz? Bu konuda da bilgi verebilir misiniz dinleyenlerimize?
Efendim şöyle arz edeyim. Malum haliniz bizler Hüdayi Vakfı olarak şurada herhangi bir kurumsal yapı ve çalışmamız yok. Biz sadece buraya insani yardımlarımızı ulaştırmak amacıyla heyet olarak geldik. Tabii ki geliş sürecimiz de çok kolay olmadı. Doğrusu biz Sudan üzerinden geldik. Şu anda Yemen'e direkt uçuş yok. Sudan'da da malum iç karışıklıklar var. Bir takım protesto gösterileri vardı. Protestolardan havalanına ulaşmakta zorlandık. Uçaklarımız rotar yaptı. 5 gün kadar Sudan'da kalmak zorunda kaldık. O da bizim için gerçekten ayrı bir dram ve ayrı bir tecrübe oldu. Sonrasında Yemen'e geldik. Yemen'de burada biz bağımsız olarak çalışmıyoruz. Kızılay'la birlikte çalışıyoruz. Zaten daha önceden de bizlere ulaşan hayırseverlerin emanetlerini Kızılay'a bir kısmı ulaştırılmıştı. Erzak paketi çalışmalarıyla başlanmıştı. Ancak ben öncelikle İbrahim Bey şunu arz etmek isterim. aslında bizim halkımızın şöyle biraz zihinlerinde bir Yemen'i hatırlatacak bazı anekdotlardan sonra çalışmalara geçersek sanırım bunun ne anlam ifade ettiğini daha güzel ifade etmiş olacak.
Buyurun lütfen.
Estağfurullah. Malumunuz Yemen öncelikle bir kere mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de muhtelif olaylarla ilgili zikredilmektedir. Süleyman Aleyhisselam dönemindeki Belkıs hikayesi, Sebe Melikesi, bugün Yemen sınırlarında Hadramaut denen, Mağrib denen şehirde olmuş bir hadisedir. Aynı şekilde yine Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde Hendek ashabı diye bir grup insandan bahsedilir. Bu insanlar inançlarından dolayı eziyetler görmüş, kuyular açılarak, hendekler açılarak hendeklerde ateşe atılmış. Buradan bahsediliyor. Diğer taraftan Peygamberimizin hadislerine baktığımız zaman aslında Yemen'i çok güzel niteliyor. Yemen'in çok dindar bir yapısı olduğunu, hikmete, maneviyata açık bir toplum olduğunu ifade ediyor. Hadis-i şerifinde El-İmanu Yemaniyün vel-Hikmetü Yemaniyetün. Yemen halkı dindardır ve hikmete açıktır şeklinde Yemen halkının bu dindarlık ve güzel yapısını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hadis-i şerifleriyle bizlere beyan etmiştir. Yemen'in yakın tarihine baktığımız zaman da malum haliniz Osmanlı tarihi açısından da 1517'den 1924'teki Lozan Barış Anlaşması'na kadar zaman zaman yani farklı statülerde olsa da Yemen Osmanlı toprakları içerisinde kalmış bir İslam coğrafyasıdır. Ecdadımız buralara bir toprak sevdasıyla değil, mukaddes beldeler olan Mekke ve Medine'nin emniyetini sağlamak amacıyla Yemen'de bulunmuşlardır. Yani aslında Yemen için çok zorluklar çekilmiş, mukaddes mekanlar uğruna bu fedakarlıkların hiçbirinden vazgeçilmemiş. Yemen'in hakikaten bizim kültürümüzde hatırlarsanız çok önemli bir yeri vardır.
Evet.
Türkülerimizde, ilahilerimizde de yerini bulmuştur. Burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir türküsündeki huş Yemen'i anlatır. Yemen hatıralarını söyler. Yine bizlerin zihninde Yemen'in apayrı bir yer olan Veysel Karani Hazretlerinden hatırlıyoruz.
Evet.
Hazreti Peygamber'i görme aşkıyla yanan Veysel Karani annesinden sınırlı bir müddet izin aldığı için gelir ve Efendimiz'i göremeden yine onun hasretiyle yanarak döndüğü rivayet edilir.
Evet.
Yemen ellerinde Veysel Karani ilahisi hakikaten bu sevgiyi ve duyguyu çok yüksek seviyede dile getirmiştir. Yakın dönem tarihte de baktığımız zaman Yemen'de malumunuz 2011 sonrasında Arap Baharı'nın etkisiyle Yemen'de de bir siyasi iç karışıklık ve iç savaş başlamış. Ve bugün Yemen az önce de ifade ettiğim gibi etnik grupların elinde dörde bölünmüştür. Hakikaten çok zorluklar var. Açlık, yokluk, kolera salgını var. Salgın hastalıklardan hayatta kalma ve ayakta kalma mücadelesi veren insanlar var. Dün yatsı namazında teravihe gittiğim cami bahçesinde bir kişinin çok ciddi bir şekilde rahatsızdı. Rahatsızlığından dolayı cami avlusuna çıkarak orada çok kötü durumda olduğunu gördüm ve gerçekten çok duygulandım. Belki göremediğimiz burada binlercesi insanlar var ama şu anda insanlar burada bu zorluklardan dolayı hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Bizler de dediğim gibi Aden'de olduğumuz için Aden dışına çıkamıyoruz. Çünkü can emniyet riski olduğunu söylüyorlar. Gönlümüz isterdi ki bu coğrafyaya kadar gelmenin bir fırsatıyla gönlümüzde peygamber sevgisini perçinleyen ve ilahilerde de yerini bulan Veysel Karani Hazretlerini ziyaret edelim ama hazindir ki Veysel Karani'nin ziyaret edemeden döndüğü gibi bizler de onu ziyaret edemeden dönmek evet. zorunda kalacağız.
Evet.
Hüdayi Vakfı olarak az önce arz ettiğim gibi Kızılay'la işbirliği yaparak çalışıyoruz. Şu anda bizleri radyo başında dinleyen ya da dinleyemeyen hayır sahiplerinin emanetlerini mağdur Yemen halkına ulaştırmak için buraya geldik. Bizler gelmeden önce Kızılay'la beraber Ramazan'ın başlangıcı öncesinde 3 ayların bereketiyle başlattığımız bir erzak dağıtım çalışması vardı. Şu ana kadar Kızılay'la beraber 19 bin erzak paketi fakirlere, muhtaç sahiplere ulaştırılmış oldu. Bu 4 günlük seyahat sürecimizde de yaklaşık 1000 aileye sıcak iftar sofrası açtık. Erzak dağıtımı çalışmalarına da yine Kızılay'la birlikte devam ediyoruz.
Evet. Son olarak Saadettin Bey şunu sormak istiyorum. Tabii siz orayı birebir gördünüz. Orada yaşanan sıkıntıları siz de yaşıyorsunuz ve onlara şahit oluyorsunuz. Bizi dünyanın farklı noktalarından, Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyen kıymetli dinleyicilerimize bu yapılan yardımların önemi noktasında hangi mesajları vermek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Bunu soralım.
İbrahim Bey, sanırım vaktiniz sınırlı olduğu için çok kısaca sadece bir hususta ama çok özellikle vurgulamak istiyorum.
Buyurun lütfen.
Tabii ki biz Rabbimizin bize emrettiği bir ibadet borcunu ödemek üzere geldik. Bir Müslümanın derdiyle dertlenmek üzere geldik. Bunlar dünyanın her yerinde ortak hususlar. Ama burada yaptığımız çalışmanın çok ayrı bir önemi var. O da şu, malum haliniz az önce de arz ettiğim gibi bu Arap Baharı sonrasında bu topraklar yeniden bir daha planlanmak ya da yeniden şekillendirilmek isteniyor. Ve yakın dönemde dünyadaki siyasi gelişmelerle birlikte özellikle bazı mihraklar ve güç odakları Türk halkımız ve Türkiye devletimiz hakkında olumsuz bir imaj oluşturmak ve vatanımızı, halkımızı yalnızlaştırma politikası gütmektedirler. Yemen'de yaptığımız bu faaliyetler, bu hayırlarla Türkiye devleti ve halkı olarak mağdur Yemenli kardeşlerimizin yanında olduğunu en güzel örneğiyle gösteriyoruz. Özellikle bu açıdan baktığımızda burada yapılan bu çalışmalar mütevazi de olsa gerçekten Yemen halkı tarafından Türkiye'nin hala onların yanında olduğunu ve kesinlikle ayrı bir politikaların olmadığını çok samimi duygularla yaşamış oluyorlar. Ben bunun da çok önemli bir hizmete vesile olduğunu düşünüyorum.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Oradaki kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. İnşallah bayram gibi bir bayram yaşamayı nasip eder Rabbimiz Ramazan bayramında ve bu sıkıntıların, bu dertlerin, bu olumsuz ortamın bir an önce dağılmasını, ortadan kaybolmasını niyaz ediyoruz. Bu dualarla size bir kez daha teşekkür ediyoruz.
İnşallah. Ben de çok çok teşekkür ediyorum ve buradan bir daha Veysel Karani'nin beldesi, iman ve hikmetin yuvası olan Yemen'den bugün bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimizi, kardeşlerimizi saygıyla selamlıyor ve dualarınızı bekliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Hüdayi Vakfı İç Denetim Kurulu Başkanı Saadettin Ekinci Beyefendi telefon attığımızda Yemen'de yaşanan son durumu ve Hüdayi Vakfı'nın oradaki yardım çalışmalarını paylaştı ve Yemen'de Ramazan nasıl geçiyor, Ramazan'a dair notlarını da birebir kendisinden dinlemiş olduk. Efendim, Hüdayi Vakfı'nın Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda yaklaşık 40 ülkede açtığı iftar sofralarına ve erzak paketlerine siz de katkıda bulunmak istiyorsanız, bu hayır yarışına siz de ortak olmak istiyorsanız, hudayivakfi.org web sitesi üzerinden bağışta bulunabilirsiniz. Bir ailenin erzak paketini karşılayabilirsiniz. Bu 120 lira karşılığında ya da bir kişilik iftar için 25 lira bağışta bulunabilirsiniz. Ya da iftar, fitre, fidye kelimelerinden herhangi birini yazarak 4948'e kısa mesaj gönderip 25 lira bağışta bulunabilirsiniz. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları, tutmuş olduğunuz oruçları şimdiden kabul buyursun efendim. Allah razı olsun sizlerden ve Hüdayi Vakfı'nın bu çalışmalarında emeği geçen 7'den 70'e herkesten diyoruz ve İftar Sevinci programına devam ediyoruz. İftar Sevinci'ne devam ediyoruz. Erkam Radyo'dayız değerli dinleyenler. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar dileyelim. Birlikteliğimize sokak röportajlarıyla devam edeceğiz İftar Sevinci'nde ve kıymetli arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız Safa Ulusoy ve Sami Zorlu bu akşam muhabbet nedir diye sordular, muhabbeti sordular dinleyenlerimize, sokaktaki vatandaşa ve verilen cevaplar neler olmuş? Bu ilginç cevapları, bu tefekküre sevk eden muhabbet kelimesini ve cevaplarını hep birlikte dinleyelim.
Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar. Selam. Muhabbet kelimesini soruyoruz. Erkam Radyo'dan geliyorum.
Muhabbet kelimesi deyince şöyle, iki insanın arasındaki olan samimiyet, birbirine olan sadakati, birbirine olan inancıdır. Yani bu şekilde ben düşünüyorum. Eğer bunlar olduğu zaman insanların birbirine olan muhabbeti, duygusu, sevgisi, saygısı artacağını da düşünüyorum. Allah kimsenin muhabbetini eksik etmesin diyorum. Yani muhabbeti olmayan zaten dostu olmaz, arkadaşı olmaz ve karşı tarafa hiçbir zaman saygısı da olmaz. Muhabbetsiz hiçbir zaman dost diyoruz. En güzel muhabbeti dosta bulursun.
Muhabbet Anadolu'da, Anadolu'yu Anadolu yapan bir terim. Şöyle söyleyeyim. Mesela Mevlana Hazretleri olsun, diğer bizim büyüklerimiz olsun, bu toprakların hamurunu muhabbetle yoğuruyor ve bizim bunun cunun olan, muhabbetin cunun olan hali aşk, bizim için her şey. Ve asıl gayenin ben her şeyden önce muhabbet olduğuna inanıyorum.
Yani muhabbet deyince benim aklıma hani birleştirici bir terim olarak aslında geliyor. Yani muhabbet her alanda, aile içinde, dışarıda, iş yerinde, sokakta, her zaman, her alanda birleştirici bir özellik olarak, birleştirici bir terim olarak geliyor aklıma.
Şimdi genel manada muhabbet iki kişinin kendi arasında geçirmiş olduğu, hani kelimeler bütününe, sohbetler bütününe deniyor ama hani manevi olarak muhabbet şu daha çok. İşte hani bir kişiye saygı duymak, o kişiyle aranda aslında özel bir bağ olması, özel bir konuşabileceğin bir durum olması aslında bir muhabbet olmuş oluyor benim için en azından.
Kıymetli dinleyenlerimiz, İftar Sevinci'nde Erkam Radyo'da birlikteliğimize devam ediyoruz ve ikinci bölüme doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İlk bölümü noktalıyoruz efendim. Ve bu akşam İstanbul için iftar vakti 20.25 değerli dinleyenlerimiz, Allah kabul buyursun diyoruz. Ve bu iftar sofralarında iftar saatinin gelmesini beklediğimiz o güzel anlarda lütfen iftar sofraları olmayan, yiyecek bir ekmeği bulunmayan, içecek suyu bulunmayan dünyanın farklı noktalarında bu saatleri maalesef gözü yaşlı, karnı aç ve doyamayacak olarak bekleyen, çaresizlikten kıvranan, dualarında bizlere yer veren ve bizim dualarımızda da kendilerinin yer edinmesini isteyen o mazlum kardeşlerimize de dualarımızda yer verelim. Hem fiili hem de sözlü dualarımızda çokça yer verelim inşallah. Evet, bu akşam İftar Sevinci'nin misafiri kim olacak hemen bir kez daha paylaşalım efendim. Radyolarını yeni açanlar için, duymayanlar için. Evet, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan bu akşam misafirimiz. Profesör Doktor İrfan Gündüz Bey'in misafiri olacak. Erkam Radyo stüdyolarında gençlik ve Ramazan'ı konuşacaklar. Evet, ikinci bölümde bu sohbeti dinleyebileceksiniz. Ancak birinci bölümü şimdi noktalıyoruz. Günün duasıyla efendim, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'ım, bugün de örtü ve iffetle beni ziynetlendir. Bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir. Beni bugün de adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al. Koruma ve ismetinle, ey korkanları koruyan Rabbim. Amin.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, bir İftar Sevinci programında daha huzurlarınızdayız. Huzurumuzu birlikte paylaşmak üzere çok değerli bir konuğumuz var, misafirimiz var. Necmettin Bilal Erdoğan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk
Bilal
hocam.
Bey. Biz bu programda özellikle Bilal Bey'den istirhamımız, gerçekten bir Asım'ın neslini Türkiye'de oluşturmak üzere karış karış bütün Türkiye'de aktif faaliyette bulunan bir kardeşimiz, O yüzden esas bu Ramazan ayından bir istifade. Sizin Okçular Tekkesi'nde, Etnospor'da, Türgev'de, Tugva'da bir mücadeleniz var ama bu mücadelenin bir tek hedefi var. Köklerine bağlı, geçmişine bağlı, geleceğe güvenle bakan yepyeni bir neslin ortaya çıkmasını sağlamak. Bununla ilgili özellikle bu Ramazan ayında ne tür düşünceleriniz var, planlarınız var? Hatta benim bildiğim bir şey var. Okçular Vakfı'nın bu fütüvvetnamesini de neşir gibi bir programınız var. Ama ben şunu gördüm. Biz gençliğin frekansını tutturamadık gibi geliyor bana. Ya da gençliğin dilini yakalayamadık gibi geliyor. Ama ben bu gençliğin dilini yakalamanın yolunun da onlara esas bu fütüvvetnamelerde gösterilen rol modellerin yerli ve milli bizim modellerimizin olması için bir yol bulmanın gerektiğine ben inanıyorum. Bunu Ertuğrul'da görüyoruz. Payitaht Abdülhamit Han'da görüyoruz. Bunların etkisi diğer aktivitelerden çok daha fazla gençliğin mayasının yoğrulmasında daha verimli neticeler veriyor. Zatenizin bu konuda düşünceleri nelerdir? Onu almak istiyoruz. Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle ben de Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Bütün dinleyicilerimizi selamlıyorum. Önemli noktalara temas ettiniz hocam. Şimdi tabii gençliğin dili dediğimiz zaman aslında zamanın ruhu meselesine de değinmek gerekiyor. Aslında bütün toplumla olan iletişimimizde işte sivil toplum kuruluşları olabilir, kanaat önderleri olabilir, akademisyenler, hocalar olabilir. Toplumla olan ilişkilerinizi belirleyen dilin zamanın ruhuna uygun olması lazım ki toplumu yakalayabilirsiniz, onları anlayabilip onların anlayacağı dilden onlarla iletişim kurmanız mümkün olsun. Bunun için de tabii hocam bu son zamanların hani bazen ahir zamandayız diye söze başlarlar. İletişim çağı denilen artık toplumsal değişim ve dönüşümlerin çok daha hızlı şekilde gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Eskiden diyelim ki mesela çok uzağa da gitmeden Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geçirdiği demografik ve ekonomik dönüşüm var. Ciddi bir anlamda bir ekonomik büyüme, toplumsal dönüşüm, aile ilişkilerinin değişmesi, şehirlerin yapılarının değişmesinin yaşandığı bir dönem. Mesela bu dönemin serencamına bakıyoruz. İşte Avrupa'da doğurganlık oranının azalması, aile yapısının değişmesinin yayıldığı süreyle Türkiye'de aynı şeyin gerçekleşme süresi bakıyorsunuz çok daha farklı. Neden? Çünkü Türkiye aynı şeyi İletişim çağının daha devdebeli zamanında yaşıyor tabiri caizse. Dolayısıyla bizim 15 yılda yaşadığımız şey Avrupa'da 35 yılda gerçekleşmiş. Dolayısıyla o kadar sosyal değişim ve dönüşüm ihtiyacı olan zamanı daha çok belki yaşamış. Dolayısıyla daha sindire sindire bunlar gerçekleşmiş. Ama Türkiye'de bu yaşadığımız sosyal değişim ve dönüşümler o kadar hızlı gerçekleşiyor ki gerçekten bocalıyoruz zaman zaman. İşte yani bugün mesela bir öğretmenden şunu duyuyorsunuz. 3 sene önceki öğrencilerimle bu seneki öğrencilerim arasındaki farka şaşırıyorum diyor. Neden? Çünkü eskiden işte birçok değişimin, dönüşümün komşu ilişkileriyle, aile ilişkileriyle daha çok yüz yüze iletişimle gerçekleşmesinden bugün bir gün telefonunuzda, sosyal medyanızda, televizyonda, internette maruz kaldığınız, iletişim kurduğunuz, etkileştiğiniz şey hacim çok daha fazla bir hale geldi. Dolayısıyla bizim bugün gençlerle ilgili yaptığımız çalışmalarda da bu sıkıntıyı yaşadığımız bir gerçek. Yani gençlerle iletişim kurmak, bir gencin kendini size açması, sorunlarını, beklentilerini, ihtiyaçlarını rahatlıkla sizinle paylaşması, sizin de ona karşılık onu karşılayacak hizmeti üretmeniz, etkinliği üretmeniz, çalışmayı yapabilmeniz. Bunun için bizim yaklaşımımız hani benim içinde bulunduğum çalışmalarda genelde gençleri direksiyona geçirmek ürettiğimiz çözüm. Yani gençler ne tür çalışma yapmak istediklerini kendileri belirlesinler. Yani kalkıp işte ortalama yaşı 40, 50, 60 olan insanlar gençlere şunu yap bunu yap demesin. Gençler ben şunu yapmak istiyorum deyip yapsın. Ben bunu yapmak istiyorum diyeyim. Ya çünkü yani 20 yaşında, 18 yaşında, 23 yaşında bir gencin bir şeyden anlamayacağını, bir şey yapamayacağını düşünmek zaten aymazlık. Bu bizim geleneğimize, bizim tarihimize, bizim inanç geçmişimize de aykırı. Çünkü bakıyorsunuz Peygamber Efendimizin çevresindeki ilk Müslümanların yaş ortalaması 20'nin altında hocam. Siz daha iyi biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet'e bir örnek gösteriyoruz. İstanbul'u 21 yaşında fethetmiş diyoruz. O zaman biz yani 21 yaşındaki bir gence sorumluluk vermekte hiç çekinmememiz lazım. Ben daha da genç yani ben 11, 12, 13 yaşında bir çocuğumuza da bir sorumluluk vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir plan yapsın, bir proje kursun, bir ekip yönetsin, bir ortak çalışma yapsın. Siz onun sadece mecrasını, siz sadece onun imkanlarını hazırlayın. Ondan sonra bırakın çocuklarımız, gençlerimiz bir şeyler üretsinler.
Şimdi yine sizin çok güzel bir palet şeyi var, projeniz var, devam ediyor. Hı hı. Hatta bizim Türkiye'de eğitim sisteminde 4+4+4'ü ben bir devrim olarak telakki ediyorum. Ama hala da toplumumuz tarafından anlaşılmamış ve farkına varılmamış bir devrim. Halbuki siz bunu palette uyguluyorsunuz. Nedir o? Bir defa bir, çocukların yeteneğini çözerek, kabiliyetini çözerek, o yeteneğe doğrultusunda onların önünü sonuna kadar açan yönlendirmeli bir eğitim. Burada çocukların 4 yaşında başlayıp işte 10 yaşına kadar oynadığı oyuncakla, yaptığı resimle, efendim şekil verdiği hamurla, yaptığı sporla, arkadaşlarla oyun oynamasıyla, oyuncak tercihiyle filan bir yola doğru gidiliyor. Sonra 10 yaşından itibaren de bu çocuğu yeteneği doğrultusunda ama hem isteği hem yeteneği, bunu dikkate alarak yönlendiren bir eğitim. Çok ciddi bir böyle bir tecrübeniz var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Hocam tabii eğitim dediğimiz şeyin de hani eğitimde bütüncül yaklaşıma ihtiyaç var diye bu da tabir kullanılır sıklıkla ama eğitim dediğimiz şey de maalesef toplumumuzda şöyle bir yanlış algı var. Bu işin okulda bittiğini biteceğini sanıyoruz. Yani eğitim dört duvar arasında kıstırılabilecek kadar basit bir hadise değil. Eğitim bir insanın, hani terbiye kelimesinin kökenlerini siz çok daha iyi bilirsiniz hocam. Bir insanın tamamıyla, hani demin toplumsal değişimi dönüşümü konuşuyoruz ya, aslında bir insanın dönüşümü, değişimi, eğitim, gelişimi tabii ki. Gelişerek dönüşümü, değişimi. Çocukluktan yetişkinliğe, yetişkinlikten olgunluğa, efendime söyleyeyim evden hayata, hayattan efendim başka şeylere bir yelken açan bir süreçte insanın o ihtiyacı olan bütün değişimleri geçirdiği alanın sadece okulda olabileceğini düşünmek, bu imkansız, bu yanlış bir şey ve toplumumuzda da bu modern bir hadise aslında. Yani normalde ben babamın rahmetli teyzesine sormuştum çünkü 6 çocuğu olmuştu, bir tanesi rahmetli olmuştu, 5'ini yetiştirdi çok güzel bir şekilde. Ya teyze dedim, nasıl bu kadar çocuğu sen baktın ettin köy yerinde falan filan, hepsi güzel yetiştiler, iyi yetiştiler. Vallahi oğlum derdi, ben en küçüğüne bakardım evde, öbürleri hep dışarıdaydı derdi. Yani nerede dışarıda? Köy yerinde, komşuda, akrabada, ustada, işte tarlada vesairede. Her yer
hayatın içinde.
Hayatın içinde ve şöyle de bir şey var. Ben Kasımpaşa'da aynı şeyi yaşadığımı hatırlıyorum. İşte annem verirdi bir ayakkabıyı, bir çantayı, şunu götür işte ayakkabıcıya, tamirciye vesaireye diye. Giderdim, verirdim, otururdum orada. Usta başlardı çalışmaya, seninle sohbet ederdi, soru sorardı, bir şeyler anlatırdı. Orada çocuğu usta demek ki şöyle görüyor. Yani ben bu çocuğa bir şeyler vereyim, nasihat edeyim diye görüyor. Ve aslında eskiden çevre böyle idi çocuğa karşı. Çocuğa karşı bir tecrübe aktarımı, bir paylaşım, bir nasihat verme ortamı gibiydi çevre. Ve şimdi insanlar çocuğunu dışarıya bırakmaya korkuyor. Artık çevreyle ilgili algılar değişmiş durumda. Dolayısıyla bizim bir kere çocuğu en iyi annenin babanın tanıması gerekir mi? Gerekir. Çocuğu en iyi annenin babanın tanıması için ne gerekir? Onu çok iyi gözlemlemesi, onunla vakit geçirmesi gerekir. Şimdi çocuklarımızla vakit geçiremiyoruz. O zaman ben şöyle düşünmüştüm. Hani bu işe ilk başladığımız 7-8 sene önce. Çocuğunu yetiştirmek için daha iyi niyetli olan ama zamanın ihtiyaçları doğrultusunda zamanı olmayan anne babalar için bir destek hizmeti gibi olmalı okulculuk. Özellikle erken yaş döneminde. Yani çocuğunuzu iyi tanımanıza destek olacağız. Çocuğunuzla ilgili sizin kaçırabileceğiniz noktaları biz size aktaracağız. Bakın çocuğunuz şöyle bir dönemden geçiyor. Evde ona şöyle yaklaşın. Onunla böyle konuşun. Özellikle şunlarla oynamasını sağlamaya bakın falan gibi. Yani aslında şu anda nedense bu kapitalist paradigma içerisinde insanlar adeta marketten işte bir kutu süt alırmış gibi seçip en beğendiği sütü alıyor diyelim ki. Ben bu çocuğu da okula bırakıyorum, sonunda istediğim gibi almalıyım, parasını veriyorum çünkü diye düşünüyor veya devlete vergisini ödüyorum diye düşünüyor. Halbuki çocuğu öncelikle yetiştirme elbette ki annenin babanın görevidir. Ondan sonra da akla erdikçe çocuk bu sürece katılmaya başlar. Okulu kendisine destekçi olarak görmesi gerekir. Çocuğu en iyi kendisinin tanıması gerekir. Çocuğuyla daha fazla vakit geçirmeye çalışması gerekir. Ve ondan sonra işte bu eğitim meselesini aileden, evden başlayarak, akrabalarla, çevreyle beraber, okulla beraber bir bütün olarak ele almak lazım. Ve En önemli şey de şu, İtalya'da yaşadığım dönemde İtalya'da mammoni diye bir tabir var hocam. Bizdeki ana kuzusunun karşılığıdır aslında en çok. Bu da nedir? İtalya'da üniversiteyi 6-7 yıldan önce bitirmezler. Ondan sonra master'a başlarlar. Master'ı 3-4 yıldan önce bitirmezler. Hani askerlik diye bir dertleri yok ama bizde hani askerlikten dolayı malum bunu yapanlar olur.
Tecil yaptırmak için.
Ama gelir 30 yaşına hala evde oturur. Annesi yemeğini yapar. İşte çamaşırlarını yıkar. Bütün işte bakımını gerçekleştirir. Evlenmez, barklanmaz, iş sahibi olmaz. Böyle oyalanır durur. Ondan sonra bu çocuğa artık siz bir iş emanet edemezsiniz. Çünkü 30 yaşına gelmiştir. Hayatında bir tane gerçek sorumluluğun altına girip onunla mücadele etmemiştir. Şimdi ben 10 yaşındaki, 12 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuğa da aynı göze bakmanızı istiyorum. Yani bu çocuğa ben evde yatağını bile toplatmazsam, odasını toplatmazsam, işte kendi bakımını, öz bakımını kendisi yapma bilincini kazandırmazsam, ondan sonra o çocuğa başka hiçbir şey yaptıramazsınız ki hayatının geri kalanında. Ne kadar erken çocuklarınızı sorumluluk sahibi yapmaya başlarsanız, ne kadar erken onlara güvenip de bir şeylere emanet etmeye başlarsanız, o kadar o çocuk olgunlaşır, sağlam bir şekilde sorumluluk almaya başlar. Dolayısıyla çıkış noktamız biraz bu ve bizim toplumumuzda da bununla ilgili bir gevşeklik olduğunu düşünüyorum. Yani uğraşmayayım. Bir şekilde okulda ne oluyorsa olsun, hallolsun, bana hazır gelsin.
Havale etmek. Yani gerçekten sizin ifade buyurduğunuz şey var ya, bu esasında ne okulla başlayıp okulla biten, ne aileyle başlayıp ailede biten bir iş değil. Bunlar sürekli birbirleriyle böyle iş bölümü yaparak ya da birbirlerini takviye ederek götürülmesi gerekli olan bir süreç. Bunun süresi de yok. Çünkü Cenab-ı Peygamber Efendimiz beşikten mezara kadar eğitim buyuruyor. Bu da nedir? Bugün adı sürekli eğitim oldu. Yani bir adamın bugün teknolojik imkanlar o kadar dünyayı önümüze serdi ki, bilgiye ulaşmak gayet kolay. Ama siz erişimi iyi bilirseniz, muhtaç olduğunuz doğruyu nerede bulacağınızı bilirseniz, bugün dünyada sizden daha büyük alim yok. Şimdi böyle bir hengamede biz gençlerimizi bu şartlara göre yetiştirecek ve onları sürekli, ama sürekli, eğer bu teknolojik gelişmeyi bir adam kendi kulvarında 3 ay takip etmesin, 3 ay sonra cehalete düşüyor, cahil kalıyor. Tıp teknolojisinde de böyle, diğer mimari teknolojide böyle, hemen hemen her şeyde, iletişimde, şurada burada. Dolayısıyla şimdi bunun gerçekten karşılıklı bir yardımlaşma şeklinde, hatta ben buna eğitimin demokratikleşmesi diyorum. Nasıl? 10 yaşına kadar geldi çocuk. Aile 4 yaşına kadar takip ediyor çocuğunu. Gidiyor rehber hocaya anlatıyor. Rehber hoca da 10 yaşına kadar takip etti. Ondan sonra aile, okul ve rehber hoca, üçü bir araya geliyorlar. Çocuğun bak şu ana kadar takip ettiğimiz kadarıyla şeysi budur. Bu çocuğun gideceği yerler şu şu şu mesleki dallar olmalı. Hangisini uygun görürseniz üçü birden karar veriliyor. Ben buna eğitimin aynı zamanda demokratikleşmesi diyorum. Yani tepeden inme, ya bu böyle olsun. Anne babalar diyordu, benim oğlum şunu olsun. Ya da okul öyle diyor. Rejim gençlik bir tomruk ağacıysa biz bundan sadece diyor parke yapacağız. Başka bir şey istemiyoruz diyor. O yüzden şimdi bu çeşitlemeye doğru tabii güzel çalışmalarınız var. Ama bir de şu anda TÜRGEV ve TÜGVA'da, hatta sizin bu Etnospor'da ve Okçular Vakfı'nda yaptığınız çok ciddi faaliyetler var. Biraz da bu konulara temas ederseniz memnun oluruz.
Hocam şimdi tabii bizim ilk başladığım sivil toplum kuruluşu 2011 yılında TÜRGEV'di. TÜRGEV kız öğrencilerin yurt ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir vakıftı ve temel hizmet alanı aynı şekilde devam ediyor. Daha sonra TÜGVA'nın kuruluş döneminde bizi istişare heyeti içerisine aldı gençler, sağ olsunlar. Onlara işte gençliğin tümüne bu şuuru vermeyle ilgili çalışma yapan bir gençlik vakfı olarak destek olmaya çalıştık bugüne kadar. Bunun dışında İlim Yayma Vakfı'nda başkan vekili olarak şu anda görev yapıyoruz. Bu arada da TÜRGEV yönetiminde bir dönem görev aldım. Şu anda genel kurul üyesi olarak yılda bir genel kurul toplantılarına katılıyoruz. Yani benim birçok yerde bulunuşumdan insanlar bazen bu kadar yerde ne yapıyor, ne işi var falan gibi düşünüyor ama kimisinde yönetimde görev alarak daha çok zaman ayırıyoruz. Kimisinde bir genel kurul üyesi olarak sadece işte yılda bir yapılan toplantılarda veya ihtiyaç olduğu zaman, fikrimiz sorulduğu zaman katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bir de bu tabii vakıf insan olma meselesi var. Benim doğrusu Zamanımın çoğunu bu tür işlerle geçirmiş olmam bir yandan bir örnek olsun isterim. Yani insanlar maişetini giderme kaygısının dışında zamanının da bir kısmını bu tür dertli olduğu meselelere vakfetmesi icap eder diye düşünüyorum. Yani hani nasıl paranın, malın zekatı verilmesi icap ediyorsa, bu nefesinizin, alıp verdiğiniz nefesin, yaşadığınız zamanın da zekatını vermek kabilinde herhalde olur. İşte hafta içi işine gücüne gidip hafta sonunda işte aile gezmelerini yapmakla kısıtlı bir hayat, bu dünyadaki yaşamamızın sebebi olan kulluk gayesini acaba tam olarak karşılıyor mu? Dertlendiğimiz, bizi dertli kılan, derdimiz olan ne varsa, yani Allah rızasını bize kazandırabilecek birçok şey olabilir. İşte bunlardan bir tanesi İstanbul'a gelen genç kızların zamanında kalacak yer ihtiyacını karşılama için kurulmuş bir vakıftır. Bunlardan başka bir tanesi gençlerin kimliğini, inancını bilerek şuurlu bir şekilde yetişmesi amacına matuf bir gayrettir. İşte bir tanesi zamanında imam hatipler kurulduğu zaman bu imam hatiplere gelen öğrencilerin yemesini, içmesini, barınmasını sağlayalım ki çocuklar dinlerini öğrenirken kafaları işte karınlarında olmasın, yarın ne yiyeceğim diye düşünmesin diye kurulan bir mesela ilim yayma cemiyeti gibi büyük harekettir. Kimisi çevreyi kendine dert edinmiştir. Çevreyi korumak da bizim Müslüman olarak görevimizdir. Onun uğrunda bir vakıf dernek kurmuştur. Kimisi hayvanları sever, hayvanların bakımı, mağdur hayvanların yolda kalmaması için efendim yaralı hayvanın icabında işte tedavi edilmesi için bir derdi vardır. Bu dert de elbette ki bir Müslümanın derdidir. Elbette bu dert de bir Allah rızasına matuf bir derttir. Bununla ilgili derneğini, vakfını kurar, hizmet eder. Dolayısıyla bunların toplumumuz tarafından yanlış anlaşıldığına da sık sık şahit oluyoruz doğrusu. Hani biraz oraya da gitmek istiyorum. Çünkü maalesef Türkiye'de tabii bazı meseleler çok fazla siyasi çatışmanın konusu haline getiriliyor hocam. Ve bu bağlamda da hani eskiden bu tür rekabetlerde ne yaparlardı? Birbirlerini daha maddi şeylerle insanlar itham ederlerdi. Şimdi bakıyorsunuz vakıf çalışmasını da maddi bir şeymiş gibi insanların kafalarını kurcalamak için kullanıyorlar. İşte onun vakfına şurası tahsis edilmiş, bunun vakfına şu imkan sağlanmış. Bu imkan acaba bu vakfı yöneten insana mı sağlanmış? Bu imkan orada kalan, oradan hizmet alan vatandaşlara sağlanmış bir imkandır. Ve elbette ki biliyorsunuz vakıf nedir? Vakıf bizim geleneğimizin, bizim yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bile kurulduğu zamanda bizim Osmanlı'nın vakıf geleneğinden ilham aldığını görüyoruz. Şimdi, bu kuruluş belgelerinde var.
Bilal'cim, şimdi çok güzel bir konuya temas ettiniz. Bu vakıf insanı meselesi. Esasında vakıf bir kişinin kendi mülkündeki menkul ya da gayrimenkul serveti toplum yararına kullanılmak üzere Allah'ın mülkiyetine vermesidir. Allah'a adamasıdır. Ve şartı vakıf nasıl şari gibidir. Vakıfın koyduğu şart asla değiştirilemez. Ve bizim medeniyetimiz gerçekten ana yüreği gibi şefkatli ve müşfik bir medeniyettir. Bizim medeniyet yorganımızın dışında bırakın insanı, hiçbir hayvan, hiçbir canlı, hatta hiçbir fidan bile bizim şefkat ve merhamet yorganımızın dışında kalmamış. Bizim vakıf medeniyetimiz toplumun her kesimini sarıp sarmalamış ve kucaklamıştır. Ve bundan ilham alarak gerçekten zatenizin bu vakıflarda örnek çalışmaları var. Hatta Cumhurbaşkanımızın sizinle ilgili söylediği bir şey var. Bilal inşallah böyle parmakla gösterilir, vakıf bir insan olacak bu genç yaşta diye. Ve gerçekten de bunu bizim şahsınızda görüyoruz. Esas bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Hocam işte ondan bahsediyordum. Vakıf kelimesini biliyorsunuz Arafat'ta vakfeye durulur hac zamanı. Allah Allah, vakıf, vakfe durmak, acaba bunların ne alakası var diye ben de düşünmemiştim. Sonra fark ettim bir sohbette ki vakıf da aslında o hani sizin Allah'a emanet ettiğiniz, verdiğiniz malın ebediyen kalması demek.
Durdurulması,
yani siz,
evet. Yani.
Siz durmuyorsunuz, bu dünyada kalmayacaksınız, kalıcı olmayacaksınız ama siz göçtükten sonra da bir hizmette seferber olacak bir malınızın durmasını sağlıyorsunuz. O öylelikle kalıcı hale gelmiş oluyor. Bugün de Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde bugüne kadar tarihte vakfedilmiş ne varsa bunların vakfiyelerinin büyük bir havuzda toplanıp gerçekleştirilmeye devam edildiğini görüyoruz. Allah emek verenlerden razı olsun. Yıllar işte yüzyıllar önce birisi öğrencilere yemek yedirilsin, burs verilsin dediyse hala Vakıflar Genel Müdürlüğü o vakfiyeleri yerine getirmeye çalışır. Bugüne kadar 5000'in üzerinde vakıf eseri onarılmıştır hem yurt içinde hem yurt dışında.
2002'ye kadar Türkiye'de restore edilen tarihi eser sayısı 48 tanedir. Bunlar çoğu da Bizans eserleridir. Bizim kendi ecdadımızın bize miras bıraktığı eserler maalesef çürümeye ve yıkılmaya terk edilmiş. Keşke yıkılsa da kurtulsak diye yüzüstü bırakılmış. Ama şu 2002'den bugüne sadece yurt içinde 5000 adet tarihi eser aslına irca edilmiştir.
Evet hocam.
5000 eser. Bakın sadece yurt içinde.
Ah hocam.
Yurt dışı hariç. Yurt dışı hariç.
Evet.
Yurt dışını da bunun üstüne korsanız Allah razı olsun bugün İstanbul'da el değmemiş ecdat yadigarı bir tek eser kalmamıştır Allah'a evet. Şükür. Evet.
Yani maalesef tabii öyle yeni konu açıyorsunuz bir yandan bu kadar sene neden bu kadar esere ama, hiç bakılmamış ama, o soruya giresi geliyor insanın.
Evet ona da girin önemli bir iş.
Vallahi hocam önemli bir iş de işte yani bizim ne kadar büyük mücadelemiz olduğunu görmek için çok önemli bir aslında gerçek. Yani acaba Cumhuriyet yıllarında neden devlet İslami vakıf eserlerine sahip çıkmamış? Neden bunların on binlercesi yıkılmış, satılmış, ahır yapılmış, başka görevlerle kullanılmış? Bunlar bitmedi hocam yani bu Türkiye'de bu zihniyet yaşıyor. Türkiye'de hala işte maalesef bunları yaşadık yakın zamanda.
Duvarlara zulüm 1453 ile başladı diye yazan zihniyetten ne bekliyorsunuz?
İşte hocam yani bu zihniyetin destekçileri, bu zihniyeti hakikaten kalbinde yaşatan insanlar şu anda Türkiye'de varlar ve bu mücadele devam edecek. Zaten temelde sanıyorum bizim vakıflarla ilgili yaptığımız vakıf işlere tepki gösteren, saldıran insanlar, bunları başka yerlere çekmeye çalışan insanların derdi aslında bizim derdimiz. Bizim derdimiz onların derdi. Yani evet. Bizim derdimize yönelik bizim gayret ediyor olmamız, çalışıyor olmamız, insanlara hizmet etmeye çalışıyor olmamız, bir ideal uğruna, bir vizyon uğruna gençlerin yetişmesi için çalışıyor olmamız o insanları rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor? Sen camileri ahır yapan zihniyetin yaşayan temsilcisisin. Ve camilerin yine ahır olması senin daha çok hoşuna gidiyor. Sen ezanı sevmiyorsun, duymak istemiyorsun. Sen insanların namaz kılmasından, oruç tutmasından rahatsız oluyorsun. Böyle olunca insanların o camileri koruyacak bir eğitimle, donanımla yetişmesini de istemiyorsun elbette. Şimdi, bunu yapan insanlara da savaş açıyorsun.
Bilal'cim bir eski başbakanlardan birisine atfen nakledilen bir söz var. Diyor ki doğan her çocuk bizden, ölen her moruk onlardan. Fakat şimdi siz işte Türgev olarak, TÜGVA olarak efendim köklerine bağlı bir nesil, aslına bağlı, geçmişinden utanmayan, hatta geçmişine yaslanarak geleceğe güvenle bakan, özgüven sahibi bir gençlik yetiştirmek istiyorsunuz. Tabii o yüzden bugün TÜRGEV'e ve TÜGVA'ya kim besliyorlar?
Şimdi hocam asıl mesele nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuz gençlerimizin biz de genç olduk, siz de genç oldunuz ve gençlik yıllarımızda, çocukluk yıllarımızda ne oluyor? Zamanla böyle öğretmeninizin size dediği bir şey, annenizin babanızın size yap veya yapma dediği bir şey zorunuza gitmeye başlıyor. Ben özgürlüğümü istiyorum, ben bağımsız bir bireyim, nasıl bana bu kadar emrederler, nasıl beni böyle çekip çevirmeye çalışırlar? Özellikle zaman ilerledikçe de gençlerdeki bu bağımsızlık bilinci diyelim tırnak içinde veya bu zamanın şartlarında çok geliştiğini, yükseldiğini görüyoruz. Ben zaman zaman gençlerle olan buluşmalarımda şunu anlatmaya çalışıyorum. Annenizin, babanızın, öğretmeninizin size dediğine karşı yap dediğini yapmamak, yapma dediğini yapmak mı özgürlüktür acaba? Tabii ki bunu şeye de götürebiliriz. Yani sonuçta Allah'ın bize emir yasakları var. Peygamber Efendimiz'in örnekliği var. Bununla ilgili şeyler de insana bazen zor gelir elbette. İnsanın nefsine zor gelir. Belki bir gence daha da zor gelir. Ha, onun için peygamberimiz hani bir hadiste bir zaman gelecek ki imanı korumak ya, elde kor ateşi tutmak gibi olacak. Onun devamında da bir zümre genci müjdeliyor. Yani ona rağmen o zaman da sohbet yapan, iyi işler yapan gençleri müjdeliyor. Onun gibi
o müjdede kıyamette hiçbir gölgenin olmadığı, sadece arşın gölgesinde o gençler barınacak.
O gençler barınacak. Şimdi böyle ben diyorum ki gençlere, bağımsızlık bu mudur? Yoksa şimdi yine bu zamanın gerçekleri olan bazı şeyler var. Mesela sosyal medya ile ilgili konuşalım hocam. Şimdi Amerika'da 2016 yılında Trump'ın başkan olmasında biliyorsunuz bir Cambridge Analytica skandalı patladı sonrasında. Nedir? İşte Facebook bilgilerinin insanların kullanılarak profillerinin çıkarılması, onlara yönelik içeriklerin onlara verilmesiyle de onların kanaatlerinin manipüle edilmesi. Bununla ilgili araştırabilir sayın dinleyicilerimiz. Birçok hakikaten fiyasko çıktı. O şirket ondan sonra kapandı, bir şeyler oldu. İşte Facebook özür diledi, prosedürlerini güncellemeye girişti vesaire. Şimdi bakınız, bu bir gerçek artık. Yani 2016 yılında bu olduysa 3 sene sonra şimdi kim bilir neler neler oluyor. Çünkü biliyorsunuz önce bir filmde görüyorsunuz, sonra 10 sene sonra gerçeklerin olduğunu biliyorsunuz vesaire. Dolayısıyla şu anda sosyal medyada elimize telefonumuzu alıyoruz. Herhangi bir yere kaydolurken adımızı, yaşımızı, adresimizi, bilgimizi giriyoruz. Veyahut da girmeseniz bile, siz çok iyi kendinizi gizlediğinizi düşünseniz bile, sizin her tıklamanızda sizi daha iyi tanıyan karşınıza bir yapay zeka algoritması var. Sizi tanıyor, kim olduğunuzu anlamaya çalışıyor. Cinsiyetinizi, yaşınızı, neyden zevk alıp almadığınızı.
Bu yeni bir şeyler var ya, adamın yüzünden açılıyor telefonlar.
Evet. Şimdi artık yüzünüzü biliyor.
Yüzünüzü tanıyorlar.
Parmak izinizi
adam
biliyor.
Oradan dolayı tutmuşlar bunu. O yüz tanıma sistemini vermişler herhalde bir yere. Suçsuz bir adamı hırsız diye yakalıyorlar. Adam da mahkeme verdi dün.
Hmm.
Daha dün.
Hocam şimdi o telefon teknolojisi ne yapıyor? Sizin yüzünüzü biliyor artık.
Evet.
Şu andaki mesela yüz tanıma teknolojisi ne yapıyor? Dünyanın her tarafındaki kameralardan en son kim neredeydi onu, şu an hani filmlerde birkaç yıl önce bunu seyrettik.
Evet.
Şimdi
evet,
o telefonda yüz tanıma teknolojisinde görünce onun gerçekleştiğini artık evet, bilebiliriz. Yani şu anda kim nerede telefonunu açtı, kim hangi kamerada nereye gözüktü, bunu da şimdi peki ne yapıyorlar bununla? Hani tamam, bizi tanıyorlar, parmak izimizi biliyorlar, takip ediyorlar, zevklerimizi, profilimizi, her şeyimizi çıkarıyorlar. Bunu ne için kullanıyor? Senin kanaatlerini yöneltmek için kullanıyor.
İrademize ipotek koymak için kullanıyor.
Kullanıyor. Sana malını satmak için kullanıyor.
Evet.
İşte kendi markasını sana satmak için kullanıyor. Sana filmini seyrettirmek için kullanıyor. Sana müziğini dinletmek için kullanıyor. Yani bir şekilde seni aslında köleleştiriyor.
Evet.
Yani hani bağımsızlık, özgürlük diyoruz ya. O bağımsızlığının, özgürlüğünün gazını sosyal medyada, internette çıkaran gençlere şimdi sormam lazım. Arkadaşlar tamam, annenizi babanızı dinlemiyorsunuz, öğretmeninizi dinlemiyorsunuz, isyan ediyorsunuz, özgürsünüz, bağımsızsınız, çok havalısınız. Ama o sosyal medyanın, o elinizdeki cihazların ve internetin bu kapitalizm paradigması içerisinde bizi nasıl köleleştirmeye çalıştığını görüp buna isyan etmek acaba daha büyük özgürlük değil midir?
Tabii.
İşte bunu gençlere anlatmak lazım.
Bizim
çünkü
Necip Fazıl rahmetli hep derdi ki en büyük özgürlük, en büyük hürriyet Allah'a kulluktadır. Heh. Allah'a kul olursanız başka tüm ilahlara kulluktan kurtulursunuz. O kadar çok bizden kulluk bekleyen ilah var ki çevremizde. Annemiz, babamız tutun, çoluğumuz, çocuğumuz tutun, şehvetimizi tutun. Hatta şimdi
malımız,
moda merkezleri,
mülkümüz.
Malımız, mülkümüz. Şimdi bu moda merkezleri önce bizim kumaş zevkimizi elimizden aldı, biçim zevkimizi elimizden aldı, ayakkabı zevkimizi elimizden aldı, rengimizi elimizden aldı. O kadar çok elimizden şey alındı ki artık biz değiliz. Biz onların uzaktan kumandalı bir şeysiz, robotuyuz. Bu hale geldik. Bunlara karşı kim direnirse eğer, o da gerçekten Allah'a kul olursanız bütün bu ilahlara kulluktan kurtulur ve özgür olursunuz. Zaten bizim dinimizde de ahlak ve hukuk var. Ahlak nedir? Hilkate uygun yaşayarak ahlak. Yaratılışa ve fıtrata uygun yaşayarak insanın kendi özgürlük alanını kendisinin belirlemesi. Başkasının koyduğu hudut bizim zorumuza gidiyor. Keyfimin kahyası mısın diye de kızıyoruz. Bu yüzden zaten ahlakın yetmediği yerde hukuk gelmiş. Hukuk da devletin toplumsal düzeni sağlamak üzere koyduğu kurallar. Buna uymazsanız bunun cezası da var. İşte esasında bu kendi alanını kendisi çizen, kendi ayakları üstünde kendisi duran özgür, iradesi başkasının elinde olmayan bir insan tipi inşa etme.
İşte bunun da mümkün olması için, bu özgürlüğün mümkün olması için hocam, birazcık size keyfinize zor gelen şeyleri hayatınızın içinde yaşatmak durumundasınız. Evet. Yani ben tamamen özgür olacağım, hiç kimse beni bir yere bağlamayacak diyorsunuz ama farkında olmadan nefsinizin kölesi haline gelmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla o sosyal medya, o işte batının internet endüstrisi, size malını satmak isteyen, sizin kanaatlerinizi biliyorsunuz. Inception diye bir film vardı hocam, belki seyretmişsinizdir. İnsanların rüyalarına girerek insanların kararlarını etkilemeye çalışma üzerine bir filmdi mesela. Şu anda yani o filmdeki fikir aslında gerçeği yaşıyor onun. Gerçeği yaşıyor. Hakikaten karşınıza hangi reklamın çıkacağı, karşınıza hangi tıklamanın çıkacağı veyahut da bir yere tıkladığınız zaman, bir yere karar verdiğiniz zaman o bilgilerin size karşı nasıl kullanılacağını bilmeniz, kontrol etmeniz mümkün değil. Sanıyoruz ki işte Facebook, Twitter, şu bu vesaire markalar şeylerinde yazıyorlar, biz sizin haklarınızı koruyacağız, biz işte sizin bilgilerinizi kimseyle paylaşmayacağız. Sanıyoruz ki onu dediği zaman o gerçekleşmiş oluyor. E şimdi Amerika'nın NSA'yı, CIA'yı, şusu busu, İsrail'in Mossad'ı, Almanya'nın bilmem nesi. Ya bunlar bu kuralları tanıyor mu sanıyor insanlar? Buna gerçekten inanıyor muyuz? Yani dünyada bizim sandığımızın arkasında bir düzen var dönen. İnsanları bir şekilde kontrol altında tutarak istikrarını sağlamaya çalışan, kendini tahkim etmeye çalışan bir düzen var. Yani gençlerin bu düzeni aslında sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim de ülkemizin Cumhurbaşkanı'nın bu düzeni sorgulayan, bu düzeni yüksek sesle sorgulayan, bakın yani bu düzeni sorgulamakla bir menfaat elde etmemiz mümkün değil. Hatta bu düzeni sorgulayarak Türkiye'yi zor duruma sokuyor diye eleştiri de yapan var aynı zamanda. E bu düzeni sorgulaması bizim ecdadımızın aslında yaptığı, bizim DNA'mızda var bu. Yani karşıdaki ordu benim iki katım. Hadi geri çekiliyoruz. Yapmış mı bunu bizim ecdadımız? Yapmamış. Eğer bizim durduğumuz yer doğruysa, yaptığımız iş doğruysa bu mücadeleyi vereceğiz.
Tabii.
E şimdi Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi veriyor. Ben de diyorum ki eğer isyansa, hani kralına isyan diyorlar ya. Eğer isyansa ya dünyadaki bu çarpık düzene isyan etmek varken anne babaya isyan nedir ya? Ki Allah Kur'an'da Allah'a kulluğun peşinden anne babaya itaati geçiriyor. Yani ne kadar demek ki birbiriyle ilişkisi var bunun. Nefse ağır da gelse.
Ya bizim Nurettin Topçu Hoca rahmetlinin doktora tezi isyan ahlakı.
Evet.
Önce bunu kabul etmek istememişler. Henry Bergson filan var ya. O
büyük isimler o zaman.
O zaman Fransa'da. O diyor ki bu isyan ahlakının esas özelliği Allah yarattığı insanoğluna iki tane görev vermiş. Bir, İyiliği emredecek. İki, kötülüğe mani olacak. Ben burada esas kötülüğe mani olma tarafını gündeme taşıdım ki bizim mecellemizde esasında def-i mazarrat celbi menafiden önce gelir. Yani bir kötülüğü ortadan kaldırmak bir iyiliği getirmekten daha önceliklidir. O yüzden bizim bu isyan ahlakı dediğimiz iş kötülüğe mani olmada önce elimizle gücümüz yetmezse dilimizle. Ona da gücümüz yetmezse kalbimizde buğz ederek karşı çıkmak ama kalbiyle buğz imanın en zayıf halkasıdır.
Ve bu tür mesela diyelim ki nedir? Malından vermek insanın nefsine zor gelir. İşte zamanını evde televizyon karşısında yatarak, uzanarak, uzun oturarak geçirmek insanın hoşuna gider. Bunun yerine kalkıp bir zahmet etmek, işte bir spor yapmak veya birisine yardıma koşmak insanın nefsine zor gelir. Siz nefsinize muhalefet edebildiğiniz ölçüde aslında özgürleşmiş oluyorsunuz. Bunu
evet,
gösteriyor.
Evet.
Yani dolayısıyla aslında vakıf dediğimiz mesele de hayatınıza işte o maişet derdinin ötesinde anlam katma meselesinin kurumsallaştırılması, kalıcı hale getirilmesi. Ha ben bugün kalktım komşumun yemeği olmadığını fark ettim. Ona bir tencere, bir tas yemek götürdüm. Yani bana biraz zor geldi bu kalkıp gitmek, yemeğimin yarısını ona götürmek falan ama sonunda elhamdülillah dedim, mutmain oldum. Bunu kurumsallaştırmak, işte her gün bir açın karnını doyuracak bir vakfa katkıda bulunmak, bir vakfın içinde bulunmak, bir vakfa çalışmak, bir vakfı bizzat kurmak. Kalıcı kılmak, onu vakfe eder hale getirmek tabiri caizse. Dünyada vakfeye durdurmak, evet, o malınızı o iş için. Ve dediğim gibi İlla işte sadece eğitim, sadece burs, sadece kurs değil, işte Okçular Vakfı diyelim ki örnek verdiğiniz, sporla ilgili. Okçuluk sporuna Türkiye'de son 5 yılda o kadar hizmetler oldu ki Türkiye'de okçuluk 4 kat büyüdü son 5 yılda. Ve madalyalar geliyor. Allah'ın izniyle olimpiyatlarda artık madalya alacağız okçulukta. Bir sonraki olimpiyatta Tokyo'da madalya bekliyoruz. İnşallah. Evelallah olacak. İnşallah. Şimdi ya Okçular Vakfı'nın aleyhine konuşuyorsun. Ya gel bir oraya. Orada spor yapan gençleri gör. Orada on binlerce genç Beyoğlu'nda sadece okçulukla tanışan, Beyoğlu'nun dışından gelenler ayrı. Orada bizim dünya şampiyonu olan, Avrupa şampiyonu olan sporcumuz, o mahallenin çocuğu, şucu bucu, hangi aileden tanıdığı var mı, referansı var, yok sadece yeteneği var. Sadece yeteneği var, oraya yakın ve o mahallenin çocuğu. Ya bununla niye uğraşıyorsun? Niye insanların kafasını bununla ilgili karıştırıyorsun? Burada bir vakıf hizmeti var ki Fatih'e kadar dayanan bir vakfın ihya edilmesi, gelip bunu takdir etmek varken, gelip bunun iyi bir iş olduğunu söylemek varken, ondan sonra işte Fuat Sezgin rahmetlinin adına kurduğumuz bir İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı var. Nedir? İslam bilim insanlarının bilimlere katkılarını yeniden gündeme getirmiş Fuat Sezgin Hoca. Böylelikle de Müslüman toplumların özgüven kaybının önüne geçmeye çalışıyor. Yani Müslümanlar ben Müslümanım, ben yapamam, ben Batı'nın gerisinde kaldım demesin. Çünkü tarihte bilimde ileride olmuş, en ileride olmuş. Batı Müslüman bilim insanlarının bilimlerini alarak bilimde ileriye gitmeyi başarmış.
Rönesansını bize borçlu.
Bize borçlu.
Tabii.
Bunu bilsin ki diyor Müslüman genç, özgüven sahibi olsun, yapabilirim
mesela
desin.
Mesela şimdi biz Mesnevi'de okuyoruz biz. Bir padişahın cariyesi hastalanmış, erimiş, akmış, doktor gezdiriyorlar, çaresi yok. Sonra götürüyor bir Mevlana'ya getiriyorlar. Mevlana da cariyenin nabzını tutuyor eline. İstanbul diyor, Ankara diyor. Semerkant deyince cariyenin rengine kan geliyor. Ha, anlıyor ki bu cariyenin problemi Semerkant'tan alakalı. Sonra işte marangoz diyor, demirci diyor, hallaç diyor. Sarraf deyince gene rengine kan geliyor. Diyor ki sultanım diyor, sizin bu cariyenin derdi Semerkant'taki sarrafla ilgili. Devası da vuslattır. Ya Semerkant'taki sarrafı buraya getirin ya buradaki cariyenizi oraya götürün. Şimdi bunu geliyor adam, davranış psikolojisini kuruyor. Çağrışım psikolojisini kuruyor. Çağrışım psikolojisini kuruyor. Bu adam daha bundan 150-200 sene olmuş yaşar. Hmm. Bizden almış işte aynı şey.
Evet. İşte bu vakıftaki hizmetlerimiz, Gülhane Parkı'nın içerisinde bir kütüphane, bir müze var. Ki bu kütüphane de müzede Kültür Bakanlığı'nın. Bizim mesela İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı'nın bir tane ne mülkü vardır devletten alınmış, ne bir tane tahsisi vardır, hiçbir şey yoktur. Biz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki enstitü öğrencilerine hizmet ederiz. Biz kütüphanemize hizmet ederiz, müzemize hizmet ederiz. Bu vakfın görevi bu. O Fuat Sezgin'in yaktığı ateşi yaşatabilmek, genç nesillere aktarabilmek.
Aktarabilmek ve bir de Fuat Sezgin'in rol model olarak benimsenmesi ve izinden gidenlerin çoğaltılması.
Dolayısıyla insanlara hayatlarına anlam katmak üzere bir şekilde bu vakıf hizmetlerinin içerisinde bulunmalarını, bu vakıfların daha iyi olmaları için destek olmalarını, gelsinler görev alsınlar, vakıflarda gönüllü insan ihtiyacı zaten var. Dolayısıyla bu vakıflarla ilgili bu tür tezvirata kanmak yerine gelin bu Ramazan'da bir karar verelim. Ben de hayatımda eğer imkanım varsa kendim bir vakfiye yapacağım. Eğer imkanım yoksa benim derdime yakın, benim beğendiğim bir vakfın hizmetlerinin içinde görev alacağım. İlla para verin, şunu bunu yapın değil. Ama bir hizmetin, bir derdin parçası olmak, sadece oturup kahvede konuşur gibi konuşmak, ahkam kesmek değil, konuştuğunuzun arkasına enerjinizi koymak, emeğinizi koymak, yani fiili duanın arkasına kavli duayı da koymak, bu Ramazan'da bir hedefimiz olsun diyorum.
Allah razı olsun.
Çok teşekkür ediyorum hocam.
Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bilal'cim, istemesek de sözü burada noktalamak zorundayız. Değerli dinleyicilerimiz, Bilal Erdoğan Bey'le sohbetimize burada istemesek de son vermek zorunda kaldık. Bir başka iftar sevincinde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyor. Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.